Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Ebat Efendi dinleyenleri, gündem özel programımıza hoş geldiniz. Konuğumuz, radyomuzda beğenerek dinlediğiniz muhterem Nurettin Yıldız hocamız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Sizi iyi görüyoruz ama nasılsınız diyeceğiz hocam. İnşallah.
Elhamdülillah.
İyiyiz. Rabbimiz hamdü senalar olsun hocam. İnşallah. Hocam izniniz olursa bu programımızda inşallah kardeşliği konuşmak istiyoruz sizinle. Tabiri yerindeyse masaya yatırmak istiyoruz. Öncelikle kardeşlik nedir hocam? Yani bunu nasıl anlamalıyız, nasıl ifade etmeliyiz?
Analarımızı paylaştığımız kimselerle kardeşiz. İmanımızı paylaştığımız kimselerle kardeşiz. Çünkü biz insan olarak iki yönümüz var bu dünyada. Bir, fiziki yönümüz var. Bedenimiz, elimiz, kolumuz, ciğerlerimizle oluşan bir bedenimiz var. Bu bedeni paylaştığımız anneden aynı beden olarak yaratılan, yani aynı fabrikanın ürünü olduğumuz kardeşlerimiz var. Bir de bizim iman kimliğimiz var. Hem insanız hem müminiz.
Evet.
Müminliğimizden dolayı anamız olan dinimizi paylaştığımız kardeşlerimiz var. Bir insanın olsa olsa 200 tane annesinden doğma kardeşi olur herhalde. Yeğenleri, kuzenleriyle olsun 1000 kişi olur. Ama iman kardeşliğimiz Adem Aleyhisselam'dan beri hesaplandığında Allah'tan başka sayısını kimsenin bilemeyeceği kadar büyük bir kardeş grubudur. Biz kardeşlikten bunu anlıyoruz. Kardeşliğimizle ilgili bir şey konuşacaksak bunu konuşacağız. Ama şunu asla söylemek istemiyoruz tabii. İman kardeşliğimiz var. Dolayısıyla annemin öbür oğlu, öbür kızıyla bir bağım kalmadı benim. Değil. Benim yüreğim, mümin insanın yüreği, anasından doğan ve ilk anası olan Havva'dan doğan herkesi kuşatacak kapasitede büyük olmalıdır. Humanist kafayla değil, mümin kafayla. Abartmadan, cıvıtmadan mümin kardeşlik ve insan kardeşliği diyebiliriz. Yani kardeşlikten bunu anlıyoruz. Önce ne anladığımızı tespit etmiş olalım.
Evet. Peki hocam, günümüzde bu kardeşlik kelimesini veya biraz daha belki farklı ifadesiyle uhuvvet kelimesini yozlaştırdık mı?
Yozlaştırma şöyle olur. Alıp suistimal ettirme, başka taraflara çekme. Yani bunu söyleyemeyiz. Yozlaştırmadan ziyade unuttuk gibi bir kavram kullansak daha iyi olur herhalde. Neye göre unuttuk diyeceğiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim kitabımız. Bütün ölçülerimiz Kur'an-ı Kerim'den alınıyor, alınması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları durumundaki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarından, hadislerinden, sözlerinden anlaşılıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim müminler arasındaki kardeşliğin ilk pratik uygulaması olan Mekkeli muhacirlerle Medineli Ensar arasındaki kardeşlik pratiğini, uygulamasını övüyor Kur'an-ı Kerim. Sırf o kardeşlikte muvaffak oldukları için, yani becerip kardeşliği gerçekleştirdikleri için Allah onlara cennet vaat ediyor. Bundan şu sonuç çıkıyor. Medine'deki muhacir ensar kardeşliği ideal kardeşliktir. Bunu kimse tartışamaz. O zaman Allah bizden evimin yarısı senin olsun, bahçemin yarısı senin olsun, sen benim kardeşimsin diyen ensardaki kardeşliği istiyor. Ona da cevap verip Abdurrahman İbni Avf gibi bahçen de senin olsun, evin de senin olsun, bana çarşıyı göster, ben çalışıp kazanırım diyen, onurlu, dik duran, işte cıvıtmayan, sulandırmayan mümini istiyor. Şimdi ölçü bu. Bu durumda biz ne pozisyondayız? Bunu takdir etmek şüphesiz herkesin kalbine ait bir değerlendirme. Yani kimsenin kalbinde ne kadar iman var, imanında ne kadar samimidir, bunu Allah bilir ama zahiren bakıldığında ya Van'da deprem olması lazım ya da Gazze'yi İsrail'in bombalaması lazım. Hemen bizim kardeşlik duygumuz devreye giriyor. Halbuki kardeşliğimizin belki %1'idir bu. İmanı deprem geçiren alt kattaki komşunun çocuğuyla ilgilenmiyoruz. Yani İsrail bombalayacak, hemen buradan bir kamyon makarna göndereceğiz Gazze'ye. Kardeşimiz onlar diye. Ama şeytanın bombası altında imanı tehlikeye giren, iffeti tehlikeye giren, bizim alt katımızda, üst katımızda, yan tarafımızda, aynı camide namaz kıldığımız kardeşlerimiz arasında ki sorunlar var. İnce ayar gerektirdiği için herhalde kardeşliğimizin o boyutuyla ilgilenmiyoruz. Halbuki ashab-ı kirama tekrar dönüyoruz. Hani örnek dedik evet. Onlar. Ashab-ı kiramda bakıyoruz ki bir müminin bir namazı kaçırması uğruna, yani onlar da hastalanmışlar. Bir müminin ibadet değerleriyle, yani ibadet değerleri açısından zayıf kalmasıyla ilgilenmişler. Aç kalınca da ilgilenmişler. Netice olarak şunu söyleyebiliriz. Elhamdülillah Kur'an'a imanımız var. Namaza iman ettiğimiz gibi ey Allah'ın kulları, kardeş olun ha, kardeşliğinde hakkını verin diyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine de iman ediyoruz. Elhamdülillah. En azından kardeşliği tamamen kömürlüğe atmadık. Yani hamdolsun, buna hamd etmemiz lazım. Yani kardeşlik var. Ama kardeşliği biraz daralttık. Yani işte deprem gören, afet gören, trafik kazası geçiren gibi esasen Müslüman olmayanın da yapabileceği şeyler. Müslümanınki biraz daha aktif bir kardeşlik olmalı. Yani kalp dünyasına da hitap eden.
Lokal kardeşlik mi hocam? Yani şimdi dediğiniz gibi işte
bütün bir kardeşlik, bütünleşmiş kardeşlik. İslam hayatın dini. Yani caminin dini diyebilir miyiz İslam için? İslam nerede? İnsanın bulunduğu her yerde.
Evet, her yer.
Namaz nerede? Nerede yaşıyorsan orada. Oruç nerede? Nerede yaşıyorsan orada. İyi güzel. Oruç gibi bir emri Allah'ın kardeşlik. O zaman kardeşlik deprem olduğu yerde, hastanede, trafik kazasında, elbisesi olmayan kardeşimde, ailesinde geçimsizlik olan kardeşimde, çocuğuyla derdi olan kardeşimde, kardeşler arasında ticari bir sıkıntı bulunduğunda orada. İnsan neredeyse iman orada, kulluk orada. Dolayısıyla kardeşlik de orada oluyor olması lazım. Nasıl bize enjekte edilmeye çalışılan belki 200 yıllık İslam'ın camiye daraltılması şeklinde bir din anlayışı nasıl bizi maalesef etkilediyse, Ramazan zamanına sıkıştırılmış bir Müslümanlık nasıl etkilediyse, istemesek bile yavaş yavaş biz de o formata doğru kaymaya başladıysak, kardeşlik düşüncemiz de maalesef deprem zamanlarına, afet zamanlarına doğru kaymaya başladı. Benim çocukluk yıllarımda yani 30 sene önce veya 35-40 sene önceki zamanlarda ki kardeşlik mefhumu biraz daha ciddiydi, daha kapsamlıydı. Şimdi ona duygusal kardeşlikmiş gibi bakılıyor. Yani o zaman Filistin, Moro, Eritre diye marşlar vardı ortada. İşte Filistin'de bomba olsa da olmasa da biz marşlar söylüyorduk meydanlarda. Şimdi dikkat ederseniz İsrail bombaladığının ertesindeki iki gün bir kardeşlik mefhumu oluyor. İşte protesto edelim, İsrail mallarını kullanmayalım, Yahudi mallarını kullanmayalım deniyor. Üç gün sonra unutuluyor. Yani gitgide herkesin canının derdine düştüğü bir atmosfere doğru kayıyoruz. Halbuki iman canının derdine düşmeden canlar kurtarma düşüncesidir. İman bu düzeydir. Ya da Medine'deki kardeşliği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle kurdu. Ashab-ı kiram böyle bir kardeşlik gerçekleştirdiler. Allah onlardan razı olsun. Bir tekamül içindeyiz. Nasıl namazın önce farzlarını öğreniyoruz, yavaş yavaş huşuyla namaz kılma düzeyine gelmeye çalışıyoruz. Umre'ye gidiyoruz, takvamız artsın istiyoruz. Kardeşlik de Allah'ın emirlerinden biri olarak yavaş yavaş içini dolduracağız inşallah. Yani bizim kuşağımız bir önceki dönemde hissettiği şeyler vardı. Şimdi hissedemediği şeyler var. Neden? Biraz daha zenginlik oldu. Biraz daha dünya istila etti bizi. Yani dünyevileşme istila etti. Kardeşlik bir miktar geri kaldı. Şimdi işte Ramazan-ı Şerif'te filan yerde Müslümanlar sıkıntıda deyince herkes orayla ilgileniyor. Ramazan'dan sonra kimse sormuyor. Ne oldu, oralarda sıkıntı vardı, düzeldi mi? Diye düşünülüyor. Ama bu bir tekamül sürecidir. Diliyorum Allah'tan ve inşallah da öyle olur. Ümmeti Muhammed olarak yavaş yavaş kardeşlik konusunda da biraz daha iyi şeyler yapmış oluruz. Ama müsaade ederseniz şunu söylemek isteyeyim. Şimdi ashab-ı kiram kardeşlik konusunda Kur'an'ın övdüğü şeyleri gerçekleştirdiler. Ama bu onların bireysel eylemi kadar çağdaş ifadelerle söyleyeyim, örgütlenmedeki başarıları da o kardeşliğin şemsiyesi oldu. Dolayısıyla biz Müslüman kardeşlerimizle ilgili yani sabahlara kadar ağlamakla çok bir şey yapacak halimiz yok. İmanın en zayıf derecesi olan şeyi yaparız. Kalbimizden dualar ederiz. Şuradaki mümin, alt kattaki, üst kattaki mümin. Yani yavaş yavaş siyasi şuurlanma. Dünya müminlerinin bir kitle olması. Nasıl küfür tek millet olarak becerip şu isim veya bu isimle bir arada duruyor da karşımıza kitle olarak çıkıyorlarsa, müminler Kabe'nin etrafında döndükleri gibi bütün dünyada Kabe'nin etrafında eksenli bir anlayışla yaşayacaklar. Bu siyasi bir birlik olacak. Allah'ın izniyle bir gün hilafet ihya edildiğinde, yani ümmeti Muhammed'in başında bir halifesi bulunduğunda, o belki de bütün dünya Müslümanlarının kurtarıcısı olmayacak. Belki hemen her sorunumuz hallolmayacak ama nihayetinde sorunlarımızın dillendiricisi, seslendiricisi birisi olacak ve müracaat edecek bir kimsemiz olacak. Şimdi filan topraklarda müminleri onların içinden bir grup ezip geçiyor. Kimi kime şikayet edeceğim belli değil.
Evet.
Aile içinde bir kavga diye bir dünya sessiz kalmak istiyor. Petrolü zayıf, ucuz petrol herhalde. Orayla ilgilenmiyorlar. Filan yerdeki petrol, pahalı petrol. Orada bir kişi öldürünce vay burada insanlığı kurtarmaya geldik diye hücum ediyorlar. Sahipsiz, yani baba ölmüş, ölen babanın çocukları birbirine düşmüş gibi bir manzara var. Biz Müslümanlar olarak bir gün hilafetimizi, yani ümmeti Muhammed'i bir noktada temsil edildiği, nasıl Kabe kıble olarak bizi temsil ediyor, Medine-i Münevvere akide olarak bizi temsil ediyor, İstanbul'da veya Bağdat'ta, nerede olursa olsun, isterse Kahire'de olsun, ümmeti Muhammed'in başı da şuradadır diye bir gün bir yapılaşmaya girildiğinde, o yapılaşma beraberinde siyasi örgütler, ekonomik örgütler, coğrafi birliktelikler getirecek. O zaman kimse filan gün ben bayram ettim, filan gün Kadir Gecesi yaşadım diyemeyecek. Evet. Hilafete bağlı olmak zorundasın. Hiç kimse çıkıp da filan yerdeki Müslümanların kavgasına biz karışmayalım demeyecek. Gidip balyozunu indirecek. Sen Müslüman olarak bunu yapamazsın diyecek. Yani bir sahipsizlik, ortada kalmış, köy meydanında kaybolmuş bir aile efradı gibi duruyoruz. İnşallah o günleri de Allah bize gösterecek diye umut ediyoruz. Namazımızın ciddileşmesi, camilerimizin dolması için büyük bir mücadele verdiğimiz gibi, vermemiz gerektiği gibi, bu anlamda da yani kardeşliğimizi pekiştirecek anlamda da inşallah siyasi yapılaşma gerçekleşmelidir ki, aksi takdirde işte hacı arkadaşıyla hac hatıralarını tazeleyen, ondan sonra beraber okulda okudukları için, Kur'an kursunda okudukları için beraberliklerini her yıl ihya eden arkadaşlar düzeyinde kalırız. Tarikatındakileri herkes canlı tutar. Aynı dernekte beraberseler işte onlar beraber kalırlar. Ama ümmeti Muhammed daha büyük bir yapının adıdır. O yapıyı canlı tutmak, oluşturmak için inşallah gayret edeceğiz.
Hocam sorum kısa olacak ama bu kardeşliği tesis etmek günümüzde hakikaten zor mu? Şimdi bahsettiklerinizden şuraya da varmak istiyorum. Yani ümit var olduğunuzu cümlelerinizden, kelimelerinizden anlıyoruz ama şimdi baktığınız zaman şöyle genel bir bakış yaptığınız zaman zor mu? Hakikaten zor.
Allah'ın emirleri arasında kolay hiçbir emir yoktur. Allah nefislerimizin karşısında bize emir veriyor. Yani uyurken beni de düşünün demiyor Allah Teala. Yapılması zor olan işleri yapın da puan vereyim size diyor.
Çok güzel.
Her aldığın nefes için sana 5 puan diyor mu öğretmen? Verdiğin her cevap için 3 puan 5 puan veriyor. Allah bir şeyi emrettiyse o kulluk demektir. Namaz gibi. Namaz ne kadar kolaysa kardeşlik de o kadar kolaydır. Oruç ne kadar kolaysa sıcak bir yaz gününde, 17 saat süren bir günde oruç ne kadar kolaysa, kardeşlik de o kadar kolaydır. Ashab-ı kiram bedel ödemeden kardeşlik puanı alamadılar Allah Teala'dan. Ne bedeller ödediler. En basit örneği, Bedir'de Allah'ın arslanları olarak dövüştüler. İki tane demir parçası için birbirine girdiler. İnince Kur'an ayetleri yapmayın, bu size yakışmıyor deyince hemen işi düzelttiler. Ahirete onu sorun olarak taşımadılar. Yani kardeşlik, namaz ne kadar kolaysa o kadar kolaydır. Oruç ne kadar kolaysa o kadar kolaydır. Cihat ne kadar kolaysa o kadar kolaydır. Cinsel gücü dolmuş bir genç ne kadar şehvetini dizginlemeyi kolay becerebiliyorsa, kardeşi, mümin kardeşiyle beraber olmayı da o kadar becerecek demektir. Bu bizi şuna götürecek ama. Siz kısa dediniz mi Arzu? Evet. İçini doldurmamız lazım ki hakkını verelim. Şimdi namaz kolaysa o da kolaydır dedik. Diyeceğiz ki namaz neresi kolay? Kışın soğukta abdest alıyorsun, camiye gitmen gerekiyor. 3 dakika önce olmuyor, 5 dakika sonra olmuyor. Bir istikrar istiyor, ciddiyet istiyor. Ama namazın altyapısını dolduruyorsun, abdestini dolduruyorsun, setre avretini dolduruyorsun, kıbleye dönüyorsun. Namaz yerini buluyor. Nasıl hacca giderken ihramını giyiyorsun, işte vakti var, her zaman gidemiyorsun. Altı doldurulunca, mesela nasıl ki namazı yerine getirebilmen için işte necaset olmayacak üstünde diyor. Niye? Necaset olursa üstünde, avretin açık olursa namazı kılsan da kabul etmem diyor. Yani bunun bir iç yapısı var, bir alt zemini var. İçini dolduruyorsun, alt zeminini hazırlıyorsun, buna namaz geliyor, kendiliğinden oturuyor ve kolay oluyor. Kış günü soğukta abdest şartı olmasa namaz %50 kolaylaşır herhalde. Kıble derdi olmasa, otobüsten yolculuktan sonra da kılarsın, işten sonra da kılarsın diye vakit sıkıntısı olmasa namaz kolay olur. Bu nefsin karşısına barikat olarak dikilmiş olan şeyler, namazda mesela vakitli olması, kıbleli olması, setre avretli olması, temizlik şartını yerine, bunlar namazın dış şartları. İçindeki işte rükûyu tam yapacaksın, secdeye hızlı gidersen olmaz, hızlı kalkarsan olmaz. Bunları bitirince ibadet yerini buluyor. Ondan sonra ibadetten zevk almaya başlıyorsun. Aynı şekilde Allah, namazı emreden Allah, kardeş olun ey kullarım diye emrediyor. Demek ki kardeşliğinde bir içinin doldurulması gerekiyor. Evet. Tamam ya Rabbi, ben sana kim iman ettiyse kardeş kabul ettim, aldım verdim demek olmuyor. Kardeşliğin hakkını ver diyor. Nasıl hakkını vereceğim? Ha, bu kardeşlik benim haset, içime Allah'ın yüklediği haset, intikam, kin gibi insanı insana karşı karşı cephe haline getiren sıkıntılardan arınmayı gerektiriyor. İnsanın mal tamahını önlemedikçe ne anasından doğan kardeşine ne de Kabe'de beraber tavaf ettiği kardeşine karşı sempati besleyemez. Yani cebindeki parada gözü olan birini sevemezsin sen. Seviyorum desen, kanunla seveceksin dense bile, çıkarıp %20'sini mesela mirasta, sevsen de sevmesen de alıyor devlet, 50'si senin, 50'si bunun diyor. Yani ben bunu sevmiyorum, vermem bu parayı diyemiyorsun. Ama bu kardeşlik değil, kanun gücüyle evet, uygulanmış bir uygulama senin üzerinde. Kim kardeşlik hazzı yaşıyor? Cebinde öbürünün hiçbir hakkı olmadığı halde çıkarıp %3'ünü, %5'ini al bu senin olsun diyen, kardeşlikten nasibi olan birisi. İnsanlar aynı annenin sütünü emdikleri halde, aynı babanın getirdiği ekmeği 50 sene beraber yedikleri halde, o baba öldükten sonra alabara dalabara yapıp o babadan kalan paradan ona bir şey vermemeye çalıştıkları bir zamanda para putunu, mal putunu, şöhret putunu kalbinde putlaştırmadan ezebilenler çıkarıp ceplerindeki malı verdiler. Al bu bahçenin yarısı senin olsun diyebildiler. Bu şuna götürüyor bizi. Kardeşlik oldu bittiye getirilip dua ederek, mesela Kadir gecesi dua edelim, yarından itibaren bu mahalledeki herkes mümin kardeş olsun diye bir dua çeşidi yok. Bu neye benziyor biliyor musun? Kadir gecesi dua edelim. Allah içimizdeki şeytanı, şehveti, kadına karşı, erkeğe karşı duyguları alsın. Yarından itibaren midemizin acıkma hissiyatını da alsın. Susamayı da vermesin. Sen bunları yap ya Rabbi. Ben de 15 sene oruç tutayım hiç iftar etmeden. Böyle bir pazarlık yapılamayacağı gibi. Neden? Zaten oruç nedir? İçindeki yeme arzusuna karşı, gözünün kıpırdanışına karşı Allah'ın emrine sadakattir. Aynı şey kardeşlikte de var. Kardeş olun derken bu mümin senin karşına dikildiğinde ya gelecekte bu para bana lazım olur dememe yürekliliğini göster bakalım. Ashab-ı kiramın yaptığı nedir ya, insan akıl almıyor bunu. Evde iki karım var. Bir tanesini boşayayım da sen burada hanımsız kalma, evlen onunla. Denir mi ya? Böyle bir şey denir mi ya? Hadi tarlayı verdin. Nasıl olsa ileride ben biraz daha alırım. Ya insanın namusu bu ya. Boşayayım bunu, sen evlen. Denir mi hiç bu dünyada? Nasıl dediler? Çünkü cennetteki hurileri saymaya başlayınca dünyadaki karıları verdim Allah için gitti dediler. Yani buradaki mesele, Allah bizden bir şey istiyor. Koş bakayım diyor. Koşarken de zaten rampa aşağı, merak etme yuvarlanacaksın demiyor. Yokuş çıkacaksın, dikkat et diyor. E ben aşağı doğru koşsam olmaz mı diye bir imtihan çeşidi olmaz. Yarış bu. Nerede koş diyorlarsa orada evet. Koşacaksın. Kardeş olun derken kendi paraya ihtiyacın olduğu halde mümin kardeşine vereceksin. Zaten ashab-ı kiramı öven ayet yusirun ala enfusim ve lev kâne bim hasâse. Kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerini tercih ettiler Allah buyuruyor. Büyüklük burada zaten. Şimdi mümin olarak yasalar sana bundan intikam alma hakkı veriyor. Bu sana zulmetti diyor. Ama sen sırf mümin kardeşliği uğruna hakkımı helal ettim, affettim diyorsun. İşte kardeşlik bu. Yani burada kardeş olma duası diye bir dua yok ortada. Kardeş olmak için dernek kurmak da yetmiyor. Mümin kardeşler derneği diye bir şey yetmiyor. Ama Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı Hasan el-Benna kurduğunda rahmetullahi aleyh evine geliyor, hanımına diyor ki biz minderde yatarız diyor, bu yatak odamızı satalım da diyor, mümin kardeşlerimizin diyor ihtiyacını karşılayacak bir köşe, bir hayır işi yapalım diyor. Böyle olunca da Allah bereket veriyor yaptığı çalışmaya. Yani yatak odasını bile feda ediyor. Bir minderde yatıyor. 23-24 yaşında bir delikanlı, yeni evli, yatak odasını feda ediyorsan sen, Allah da milyarlarca gönlü sana açıyor. Sanki kanun çıkarır gibi sözler söylüyorsun. İnsanlar peşinden geliyor, itaat ediyorlar. Ölümünün üzerinden 60 seneye yakın zaman geçiyor. Hala sesin canlı duruyor senin. Bir dijital reklamın yok, bir şeyin yok. Evet. Ses kaydın yok bu dünyada. Etkin var. Kardeşlik böyle yani. Bunun basit bir dernek kurmakla olmuyor bu. Yani insanları kardeşleştirme derneği diye bir dernek kurma yerine içimizde bize put olarak etki eden unsurları azaltma derneği diye bir dernek kurmamız lazım bizim. Bu dernekte levha ile olmaz. İşte ashab-ı kiram ne yaptılar? Yüreklerindeki putları silip attılar. Peygamber Efendimizin yani eğitimiyle zaten 13 sene sürdü bu putları atma hareketi. 13 sene sürdü. 13 sene sonra tertemiz bir kalple Rablerinin huzuruna çıktıklarında içkiyi içmeyeceksiniz dedi. Allah peki ya Rabbi dediler. Faiz almayacaksınız. Ayaklarımın altına aldım dedi Efendimiz Aleyhisselam. Peki ya Rabbi dedi. Bu pekiler sürtüşebilecek putları zincirlemeleri sayesinde oldu. Dolayısıyla kardeşlik edebiyatla yürümüyor. Dernekleşmeyle de yürümüyor. Ruh terbiyesiyle yürüyor. Yani bir müminin karşısında kendisini ödülünü Allah'tan bekleyen bir işçi olarak görecek. Dünya nimetleri hedefse eğer, o hedef, o gaye, dünya nimetleri, işte mal, mülk, neyse dünya, makam, mevki, memurluk vesaire, bunlar hala bizim hedefimiz, gayemizse Kur'an ayetlerini okuruz gideriz, Ramazan'da da hatmederiz. Çocuklarımıza da ezberletiriz tebariki, Yasin'i cuma akşamları da bir okuttuk mu, işte al sana bir kardeşlik. Bizim kardeşliğimizden ne olur? Cenazeye gideriz, tanımadık, tanımadık, iyiydi vallahi çok iyi Müslümandı diye yalan müşahedik eder, göndeririz insanları. Bu kadar. Ama ashab-ı kiramınki böyle değildi. Hem çıktı dediler ki, bu adam öldü, hakkımı verin, gömmeyin bunu. Kimse demedi ki, ayıp değil mi ya kardeşim, ne istiyorsun? O da insan, onun da hakkı var çünkü. Çıkardık, hakkını verdiler onun. Bizde ne o hakkı isteyen var, ne de doğru şehadet eden var. Çünkü kalitemiz ashab-ı kiramın kalitesinde değil. Özetimiz şu. Kardeşlikten önce, tıpkı namazdan önce abdestin ve diğer şartlar oluştuğu gibi, kardeşlikten önce iman değerlerimizin yükselmesi lazım. Nedir bu? Allah'tan başkasını hedef bilmemek, Allah'ın rızasını en büyük gaye bilmek, maksat olarak yaşamak, cennete bedel olarak razı olmak. Rabbim bana cennette versin, dünya senin olsun diyecek fedakarlığı gösterebilmek. Şeytanın baskı unsurları olan cimrilik, haset, tamahkarlık gibi şeylere karşı nefis terbiyesi içerisinde olmak. Mesela çok basit bir örnek olarak, sadece basit derken konu, yani anlatım üslubu olarak basit kastediyorum. Yoksa haşa küçük görmüyorum. Mesela bir Müslüman Gazali'nin İhya-ül-Ümüddin'ini okumadan kardeşlik ruhunu çözemez. Çünkü Gazali demek, İhya-ül-Ümüddin demek, Müslümanın kalp sıkıntılarına, iç duygularına terbiye, eğitim veren sistem demek. Bunu okuduktan sonra bir Müslüman kardeşlik nedir çok daha iyi anlar. Ya da böyle bir eğitimi gördüğü zaman kardeşlik nedir çok daha iyi anlar. Yoksa haçta kardeş, orada birbirinin hacı kardeşi, buraya gelince herkes hesabına kitabına baksın mantığıyla devam ederiz.
Hocam kısa bir aramız olacak. Bir buyurun. Ekmek arası vereceğiz. Sonra beraberiz inşallah. Sevgili Rıfat Efendi dinleyenleri, programımıza devam ediyoruz. Konumuz muhterem Nurettin Yıldız hocamız. Hocam kardeşlik dedik. Az önce kardeşlikle ilgili önemli şeyler söyledik. Bunun üzerine ekleyeceğimiz herhangi bir şey yoksa ben başka soruya geçeceğim hocam.
Estağfurullah.
Tamam. Hocam şöyle yapalım. Kur'an kardeşliğini aramızda tesis edebilmek için aynı zamanda asr-ı saadet döneminde yaşanan ensar muhacir kardeşliğinin yeniden hayat bulması için bizim bu zaman diliminde nasıl bir rol üstlenmemiz gerekir?
Şimdi burada bu asırda en büyük sorunumuz bizim başkalarını kınadığımız dünyevileşme, dünyayı gaye ve nihai hedef haline getirme hastalığı bizi istila etti. Ciddi bir şekilde istila etti. Yani biz dünyayı fani görüyoruz ama dünyada hep kalacakmış gibi yaşıyoruz. Dünyanın evi değerli oldu. İşi değerli oldu. Memurluğu, devlete bağlılığı müthiş bir iş oldu. Diploması bir iş oldu. Yani bugün memur olma arzusu insanların, diplomalı insan olma arzusu herhalde insanlığın bugüne kadar ulaşmadığı bir hırs düzeyine ulaştı. Sanki memur olan bir daha ölmüyor gibi bir hal oldu. Kendi ürettiğimiz değerleri abarttık bir miktar. Mesela tıbbı abarttık. Yani hastaneye yakın bir yerde oturan ölmez şeklinde yorumlanabilecek bir anlayış ortaya çıktı. Bunları temizlemek gerekiyor. Yani biz ahiret için varız. Ölü insana şehitliği anlatmak zor. Zekatı, sadakayı, infakı anlatmak zor. Adamın canını koparıyorsun gibi olur. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu dağın eteğinde görüyorum cenneti dediğinde, ya Resulallah yani yürüyerek mi gidelim oraya? O şu demek mi bu demek mi? Diyen olmadı. Ellerindeki salkımları atıp madem cennet orası gidiyorum dedi. Alimallah bugün böyle bir söz söylense Müslümana, bin bir dereden su getirmeden o dağın dibine kimse gidemez. Bu şu demek mi? Bu demek mi? İşte şöyle yapsam bunun bedeli yok mu? Otopark ücretini versek olmaz mı? Ne diyeceğimiz belli değil. Neden? Çünkü ashab-ı kiramın müthiş putları vardı cahiliye döneminde. Efendimiz 13 senede onları tertemiz yaptı. Arınmış bir kalple Allah tertemiz kalplerine, insanlık hastalıkları var ama şirkten, puttan arınmış kalplerine hadi gidin hicret edin deyince sakınca görmediler hicret etmekte. Dedeleri İbrahim Aleyhisselam'dan kalan Mekke'yi bile feda etti. Kabe'yi bile bırakıp gittiler. Kabe'nin sahibi Allah için Kabe'yi de bırakıp gittiler. Bizim şu anda benim şahsi kanaatim kardeşliğimizin de kaliteli mümin olma heyecanımızın da önündeki en büyük sıkıntı dünyevileşme hastalığımızdır. Yani parayı artık saymakla bile, yani saymaya bile kıyamıyoruz. Eskir belki para var. Sayarken bir tane düşer belki içinden diye. Para müthiş bir put haline geldi. İnsanların ünvanları, kimliklerine katacakları şeyler bir put haline geldi. Yani Allah için hac yapılıyoruz. Neredeyse gazetelere yakın senelerde ilan verilir herhalde. Kamuoyuna duyurulur. Filancı hacı olmuştur artık herkes bilsin ha. İlk hacı müminlerden Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Efendimiz ilk hac emiri olarak onu tayin etti. Ama hacı Ebu Bekir'i duymadık biz hiç.
Evet, hiç duymadık.
Bir Allah bir kendileri bildi hac. Hangi sahabi hacıdır, hangisi değildi bilmiyoruz. Ama şimdi hacı gitmeye görsün mümin yıllarca. Ha, bekledik bugün için. Nasıl hacı yani bir subay rütbe alır da hiç yıldızı takılmaz mı gibi. Niye telakki ediyoruz? Çünkü hacının asıl beklemesi gereken şey annenden doğduğun gibi tertemiz, günahsız olarak Rabbinin huzuruna döneceksin. Haccın karşılığı budur. Yerine toplumsal övgü, yani kamuoyunun ona vereceği payeler daha değerli tutuluyor. Bu kardeşliğimizi etkileyen işte dünyevileşme hastalığımızdır. Dünyevileşmeyi terk etmemiz bizim yani herhangi bir şekilde fakir kalma, hiç malı olmama, apartmanda oturmama anlamında değil. Yani elimizde Karun'un malı kadar mal olacak ama onu Musa Aleyhisselam gibi kullanacağız biz. Karun'un malını Karun gibi kullanmayacağız. Evet. Musa Aleyhisselam gibi kullanacağız. Musa Aleyhisselam gibi kullanmak da iman meselesi. İnşallah biraz önceki bölümde de konuştuğumuz gibi bu bir eğitim süreci meselesidir. Biz yani kapitalizmle yeni tanıştık. Yani hep böyle ikinci sınıf bir yerde işçi olunca şükreden bir kesimdik Müslümanlar olarak. Sadece işte mesela benim yine gençliğimden örnek vereceğim. Zengin kelimesi, işte Araplar var, petrol kuyuları var. Onların çok parası oluyormuş. Hep uçakla geziyorlarmış. Mışmış diye duyardık böyle. Şimdi Müslümanların kuyuları var yani. Herkesin evinin önünde kuyular var. Hem de altın dolu herhalde kuyular. Şimdi Müslümanların bankaları da var. Müslümanların fabrikaları var. Üzerinden bir asır geçmedi bu zenginliğimizin. Eskiden de vardı ama hep halifelerin, padişahların da o paralar. Müslümanlar hep böyle zelzebil yaşıyorlardı. İnşallah önümüzdeki bir 15-20 yıl sonra zannediyorum Müslümanların vakıfları, işte dergileri dünyevileşme hastalığından arındırma, zengin ama Allah'tan korkan zengin yapma eğitimi diye bir eğitim çeşitleri çıkacak herhalde. Nasıl çocuklara namazı öğretme, resimli namaz kitapları falan var. Resimli ve eğitimli videolu mala esir olmama kitapları diye bir kitap çıkacak herhalde inşallah. Yani dileriz kısa bir zamanda olur bu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altına, gümüşe, kadife kumaşlara takılanın burnu sürtünsün diyor. Yani dik Müslüman olamaz. Altından, gümüşten, kadifeden, yani kılık kıyafeti, evet, dekordan kendisini arındıramayan, Buhari'de bu hadis-i şerif, kendisini arındıramayan kolay kolay dik Müslüman olamaz. İnşallah bu da bir eğitim. Yani mesela bir dönem bu bizim topraklarımızda aman alkole bulaşmayın kampanyası yapıldı. Bir dönem gelin aman zikir edin, zikir unutulmasın. Bunlar hep çok zor badirelerden geçti. Kur'an-ı Kerim'in ezanın nehyedildiği, men edildiği dönemlerden geçtik. Herkes bir tarafını kurtarmaya çalıştı yapımızın. Kimi yani aman zikrimiz, tasavvufumuz korunsun, aman ahlakımız korunsun vesaire. Ama şimdi inşallah Allah'ın indirdiği şeriatını bir bütün olarak yeryüzünde yaşama mücadelesine geçeceğiz. Bitti o dönem, yani yama yama yaşama dönemi bitti, yamalama işi bitti. Evet. Şimdi inşallah bütününe sahip çıkacağız. Hac ama ashab-ı kiramın haccı gibi hac. Evet Ramazan, ashab-ı kiramın Ramazan'ı inşallah diyeceğiz. Evet Kur'an-ı Kerim ezberleyeceğiz ama yürüyen Kur'an olarak ezberleyeceğiz. CD gibi kafamıza Kur'an-ı Kerim'i yüklemek yeterli olmayacak filan. Mesela çocuğumuz Kur'an ezberinde şu kadar sure ezberledi dediği gibi bir veli şöyle ezberledi, Kur'an'ımızın şu ahkamını da tatbik etmeye başladı.
Evet.
Böyle dediğimiz günlerin eğitimini planlamalı alimlerimiz, eğitimcilerimiz, pedagoglarımız, psikologlarımız.
Hocam peki belki biraz konu dışına hafif taşıyacağız ama bu kapitalizm veya sekülerizm, dünyevileşme adına ne dersek diyelim, bir süreç mi? Yani bu süreç bir gün bitip başka bir süreç mi başlayacak? Yani bu süreçler bitecek, ardında başkası birbirini takip edecek.
Süreç dersek yıl tarih vermemiz lazım. Başlama tarihi, bitme tarihi. Süreç demeyelim, imtihan çeşidi bu.
Evet, bir imtihan çeşidi. Yani mutlaka bitecek kiram, değil mi hocam? Yani.
Mutlaka. Ashab-ı kiram fakirlikten, karınları açtan koptuğu zamanlarda, yani taş bağladıkları dönem vardı ashab-ı kiram, mideleri işte ayakta durabilmek için eğiliyorlar yoksa. O günlerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Zengin olup ayağınızın kaymasından korkuyorum. Hı. Dünya size açılacak, merak etmeyin. Aman kadın konusuna dikkat edin. İsrailoğulları kadın yüzünden helak oldu diyor. Ne günde ne konuşuyor. Yani açlık var, 100 sene sonrasında konuşuyor. Nitekim Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın karşısına çıkanlar elindeki serveti bize ver diye çıktılar. Herhalde Kur'an'ı ihya etmek için yapmadılar. Osman İbni Affan'ı şehit edenler bu maldan bize pay vermiyorsun nedir bu ya diye yaptılar. Yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın da öldürülme sebebi nedir? İşçi ücretlerine zam yapmamadır. Yani ümmeti Muhammed'in imtihan çeşitleri var. Bu çeşitler bazen siyasi oluyor. Bir zalim Firavun geliyor, Kur'an'ı yasaklıyor vesaire vesaire. Sonra Allah onu kaldırıyor, zenginlik getiriyor. Onu kaldırıyor, işte siyasi bir şey getiriyor. Kaldırıyor, deprem getiriyor, afet getiriyor. İlla Allah-u Teala'nın bir imtihan yapması lazım kullarını. Bu imtihanlar matematiksel olarak aynı değeri taşırlar. Yani bizden önceki nesil, sen niye Allah dedin, Tanrı demedin diye müezzini alıp hapseden bir dönemin nesliydi. Onlar 100 üzerinden değerlendirildiler diyelim. Hı hı. Yani kazanan, ben Allah-u Ekber'den başka bir ezan okumam, minarenize de çıkmam diyen ve şehitliğe razı olan müezzin oldu. Tamam Tanrı uludur merak etmeyin diyen işte kıyamet değerlerini satmış bir müezzin oldu. Ortayı bulmaya çalışan, biri 60 puan, biri 80 puan, biri 100 puan şehitlik makamı İskilip'le 100 puanla gitti Allah'a. Mesela öyle umuyoruz, evet, inşallah. 0 puanla giden oldu. Matematiksel olarak aynı şeyler şimdi zenginliktedir. Yani o zaman filanca zalim despotun yüzünden bu puanları alıyordu, veriyordu Allah Teala. O puanlama çeşidi, o imtihan çeşidi gitti. Onun yerine Allah Teala ne kadar yazlık mazlık hikayesiyle taviz vereceksin dininden, onu merak etti. Hani başörtüsü için Fransa'ya baş kaldıran adam, A4 kağıdına baş kaldıramadın şimdi. Kızını Maraş'ta, İstanbul'dan, Konya'dan Maraş'a gönderiyorsun. Seferlik mesafesinden uzun bir yer. Gencecik 19 yaşında bir kız, binlerce talebenin ortasında tek başına okuyacak. Yanında ana yok, kimse yok, baba yok. Hani bu başörtü mücadelesiydi? İşte yine 100 puan üzerinden. Yani matematiksel değerleri aynı bunların hep. Bunlar hep bizim kulluğumuz. Yani biz diyemeyiz ki ne mutlu Bilal'e yahu. 10 kırbaç yedi, Ebu Bekir azat ettirdi onu. Sonra müezzinlik kadrosuna geçti, kurtuldu. Ne mutlu diyecek bir hal yok. Bilal'in nice arkadaşları vardı. Cehenneme yuvarlanıp gittiler. Yani Bilal'in imtihanı mesela matematiksel olarak 100 puan üzerindendi. 100 puanı full aldı gitti Allah'a. Bugün benim de dinimi sekülerist hale getirmiş, sulandırılmış bir din haline getirip getirmeme mücadelem var.
Evet.
Bugünkü müezzinler de belki kırbaç yemiyorlar ama onlara maaş veren makama çağrılıp ya bu salayı düzgün okuyun diyorlar. O da çıkıp kardeşim bu sünnette yok ya, niye bunu bize okutturuyorsunuz diyemiyor. Neden? Yallah köy camisini o zaman, madem sen burada bu bidatı işlemiyorsun. Yahut da işte bu bey namaz adamın cenazesinde ey Müslümandı değil mi diye yalan şahitlik toplama milletin. Bu adam Müslüman değildi, dinle savaşıyordu. Bunun cenazesinde niye böyle konuşuyorsunuz diyemiyor. Kırbaç bunlar işte şimdi. Bilal, Allah bir demeyeceksin diyor, diye mücadele ediliyordu. Şimdiki Allah birdir demeyle kimse uğraşmıyor.
Herkes diyor çünkü.
Koca en büyük despot Amerika zaten Allah'a inanmaya mecbur ediyor. Komünizmi becerdi, yıktı. Allah yoktur diye sistem kalmadı dünyada. Dolayısıyla yani herkes Allah var diyor zaten. Yani bu Allah vardır demek bir sorun yok. Ebu Cehil bununla uğraşmıyor şimdi. Allah var ama bizim üzerimizde şu kadar söz hakkı var, bu kadar yok, tamam mı? Diye bir mücadele başladı bu sefer. Şimdiki peygambere müezzin olacak adamların taviz verip vermeyeceği alanlar bunlar. Bir bid'atin uğruna bu bid'ate ben karışmıyorum ve memurluğumdan da istifa ediyorum. Diyecek yiğit lazım şimdi. Canım ben gidersem daha kötüsü gelir. Bilal de ben gizleyeyim kalbimdeki imanı da sonra peygamberle iyi savaşlar yapalım niye demedi. Yani kılıp bulmak hazır. Herkes bu 100 puanın kaçını alacağını bir imtihandayız. Bu Moğollar döneminde bir çeşitti. Haçlılar döneminde bir başka çeşitti. İstanbul'un fethi günlerinde bir başkaydı. Endülüs'te Müslümanlar bunu başka türlü kaybettiler veya kazandılar. Yani bu bir süreçtir dersek ne zaman devam edecek, ne zaman değişecek
diye. Yani ne zaman bitecek, evet.
Yani takvim kullanmak gerekiyor. Bu da Allah'ın gayb tuttuğu bir bilgidir. Bunun hakkında bir şey söyleyemeyeceğiz. Ama bu bir imtihan çeşididir. Bu bir imtihan çeşididir. Her dönemde Allah kullarını bir çeşit imtihan ediyor. Bizi de bu dönemde böyle imtihan etmeyi murad etti. Ne şanslıyız önceki dönemlere göre ne de onlar şanssız, biz şanssızız. Böyle bir değerlendirme yapamayız. Herkes geliyor, nasıl 70-80 sene hayatını yaşıyor, gidiyor, ekmek yiyor, su içiyor, gidiyor. Herkes geliyor, imanına göre tartılıyor amelleri, kazanıyor veya kazanmıyor. Cennet aynı cennet. Mükafat aynı mükafat. Allah aynı Allah. Peygamber aynı peygamber. Kazanan veya kazanmayanlar olacak.
Hocam program bitti desen bana kızmazsınız değil mi inşallah?
Diğer şey
çünkü...